Teşekkürler.
Teşekkürler. Dolayısıyla adımız ve uyumlu için...
Hayatın Sesleri. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma kurban olayım çehrene ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal, hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun korkma, nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın, kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şu heda fışkıracak toprağa sıksan şu heda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahremeli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım. Her cerihamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhi mücerret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. İstiklal Marşımız, ilk kıtasını hepimizin bir solukta ezberden okuduğu, okurken ve dinlerken tüylerimizin diken diken olup gözlerimizden sessizce onurlu yaşların döküldüğü milli marşımız. Sizce de olur mu bilmeyiz ama uluslararası müsabakalarda başka ülkelerin marşı okunur, sonra bizim marşımızın o muhteşem müziği yükselir, içimiz hemen sözlerini söylemeye başlar. İşte o an, tam da o an içimizden bir ses der ki, yok işte, yok. Hiç kimsenin marşı bizim marşımız kadar etkileyici ve güzel değil. Belki onların marşları da onlara güzel geliyordur bilmiyoruz ama bizim marşımız gerçekten de milli marşların en güzeli. Çünkü bu marş Türk milletinin mahşerden geçtiği günlerde yazıldı. O mahşer ki yedi düvelin çizmesi altında ezilmemek için kadınıyla erkeğiyle hürriyet mücadelesi veren bir milletin ateşle imtihan günleriydi. O günler ki askeri, sivili, yaşlısı, genci, kadını erkeği tek bir amaç uğruna kenetlenmişti. Ya istiklal ya ölümdü kaderleri. İşte tam da bu günlerde bu kahraman millete, cephelerde savaşan askerlere cesaret, metanet, inanç versin diye yazıldı bu kahramanlık destanı. Milli Marş yazılması için o günlerde bir yarışma açıldı. Açılan o yarışmaya bütün şairler katıldı. Büyük şair Mehmet Akif Ersoy para ödülü var diye katılmadı bile. Çünkü onun millet sevdasına para için şiir yazmak yakışmazdı. Gelen şiirler istiklal mücadelesinin ruhunu yansıtmayınca özel davetle, ricayla aldı bu destanı kaleme. Ve o günün açlık, fakirlik, yokluk günleri içinde çok büyük bir miktar olan 500 liralık ödülü kendisine ısrar edilmesine rağmen almayıp "O benim değildir, milletimindir" diyerek kadın ve çocuklara bağışladı. İşte bir milletin kahramanlık destanının ruhunun çok büyük bir şairin kalbinin tercümanlığıyla dizelere yansıması olduğu için bizim milli marşımız bizim için en güzel marş. Çünkü bu marş biziz. Bu marş bizim atalarımızın, dedelerimizin, ninelerimizin. Mehmet Akif Ersoy tarafından toprağa sıksan şehit kanı fışkıracak kadar canını, kanını bu vatan uğruna feda etmelerinin destanı. İşte bugün okurken göndere çekilen bayrağa bakıp gururla gözlerimizin dolduğu milli marşımızın yazarının ölüm yıl dönümü. Onu ne kadar ansak, arkasından ne kadar saygı duruşunda bulunsak, ne kadar dualar etsek de yazmış olduğu İstiklal Marşı'nın değil 10 kıtasının bir satırının bile hakkını ödeyemeyiz. Onun için 1936 yılında ömrünün son günlerinde kendisini ziyarete gelen bir kişinin İstiklal Marşı yeniden yazılsa iyi olmaz mı sorusuna Mehmet Akif'in verdiği cevapla sözlerimizi noktalayalım. Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın.
Cehennem olsa gelen göğsümüzde söndürürüz. Bu yol ki hak yoludur, dönme bilmez yürürüz. Düşer mi tek taşı sandın haremi namusun? Meğer ki harbe giren son nefer şehit olsun. Şu karşımızdaki mahşer kudursa, çıldırsa denizler orada. Donanmaya dırsa
sevgili dinleyenlerimiz, bu cephe sarsılmaz sözlerini Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı bir şiirdi bu. Grup Endişe'den dinledik. Böylece de Mehmet Akif Ersoy'u bir kez daha saygıyla, rahmetle anıyoruz ve konuğumuza hemen hoş geldiniz diyoruz. Aslında belki bir telefon bağlantısı yapacaktık. Avrupa Birliği'nin başkentine bağlanıyoruz diyecektim. Sevgili Mustafa Ulusoy telefon attığımızda diyecektim. Ama şu anda gazeteci, yurt dışındaki muhabirimiz sevgili Mustafa Ulusoy stüdyomuzda. Hoş geldiniz stüdyomuza, başkente, Türkiye'ye.
Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim.
Biz teşekkür ediyoruz. Ne güzel. Türkiye'ye gelince bizleri de mutlaka ziyaret ediyorsunuz. Sizi stüdyomuzda ağırlamak bizim için de çok büyük keyif oluyor, mutluluk oluyor.
Ben size teşekkür ediyorum. Bu vesileyle hem sizlerle buluşuyoruz hem de izleyicilerimizle sanki daha da yakınlaşıyoruz diye hissediyorum. Sizin vesilenizle onlara da selamlar diyorum buradan.
Evet, çok teşekkür ediyoruz. Evet, şimdi Belçika'daki Türklerin sivil toplum çalışmalarından söz edelim diyoruz sizi stüdyomuzda bulmuşken. Neler söyleyeceksiniz bu konuyla ilgili? Sivil toplum kuruluşları neler yapıyorlar orada? Kendi imkanlarıyla mı ayakta duruyorlar?
Evet. Bu konu aslında çok çok önemli bir konu. Tabii telefon bağlantılarıyla değişik konulara giriyoruz, evet. Ama bugün stüdyoya gelmişken
böyle derin konuşalım.
Derin bir konuya girmekte gerçekten yarar var. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Bütün Avrupalı Türkler adına teşekkür ederim. Çünkü aynı zamanda ben bir Avrupalı Türk,
evet.
Konumundayım, durumundayım. Fakat buna girmezden önce sizin biraz önce her duyanın tüylerini diken diken eden İstiklal Marşımızın yazarı merhum Mehmet Akif Ersoy'a değinmeden geçemeyeceğim. Kendisini rahmetle anıyorum burada. Size de yaptığınız girişten ötürü teşekkür ederim. Sizin sesinizden tekrar bir kere daha heyecan duyduk. Onlar böyle bir geçmişle, böyle bir duruşla yaşamış olmasalar idi, bizler bugün belki bu imkanları bulamayacaktık. En önemlisi de kendi kimliğimizi ve özümüzü bilemeyecektik. O yüzden Mehmet Akif'lerin yeri bizde hep apayrı olacak. Bizler de onlara layık olabilirsek ne mutlu bize diyorum.
Evet, ne güzel. Gelelim Belçika'daki Türklerin sivil toplum çalışmalarına.
Evet, bu konu tabii ben aynı zamanda biliyorsunuz bir sivil toplum kuruluşu temsilcisi olarak, hı-hı, başkanı olarak Yürü Akademik 2008 yılından beri aktif bir şekilde çalışıyorum. Burada hem bir STK temsilcisi olarak bu konuyu aslında incelemiş olacağız beraber, hem de diğer taraftan bir gazeteci gözüyle konuyu analiz etmeye çalışalım. Belçika'da yaklaşık 300 bin civarında Türk kökenli insanımız yaşıyor. Bunlardan büyük bir bölümü, %80'lik bir bölümü Belçika vatandaşlığına sahip. Aslında bizim Belçika'daki Türk dediğimiz kitle büyük oranda aynı zamanda da Belçikalı. Hı hı. Ve onların yaptığı bütün aslında faaliyetler yasal zeminde Belçika'da olduğu için birer Belçika STK'sı.
Evet.
Dolayısıyla burada bir çift kimlik avantajımız var. Hem bunu çifte vatandaşlık anlamında nasıl yararlanıyor isek, aynı zamanda da STK anlamında da çift kimliğimizin olduğunu hemen baştan ifade etmemiz lazım. Çünkü Avrupa'da, Belçika'da faaliyet gösteren bütün derneklerimiz Belçika hukukuna tabi.
Hı hı.
Dolayısıyla burada Avrupa Birliği hukuku başta olmak üzere bulundukları ülkelerin, bu Almanya, Hollanda, Fransa'da olabilir. Nitekim Belçika'da da oradaki kanunlara tabi ve oranın imkanlarına erişebilme hakkına da sahip. Dolayısıyla aslında çok kuvvetli bir potansiyele sahip bir kitleden söz ediyoruz Belçika'daki Türk sivil toplumu derken. Ancak genel fotoğrafa, güncel fotoğrafa baktığımız zaman dünyanın bütün bölgelerinde olduğu gibi Belçika'da da Türk sivil toplum kuruluşlarının henüz arzu ettiğimiz yerde, yani bunu Belçika açısından bakarsanız da ya da Türkiye açısından bakarsanız da istenilen noktaya henüz ulaşamadığını görüyoruz. Bunda tabii çok önemli etkenler var. Bunun sebebi göçmen kökenli bir toplum her şeyden önce.
Hı hı.
Bu toplum sonradan gittiği bir ülkeye adapte olmaya çalıştı. Ve 50 yıl aslında geride kaldı. Yani bu adaptasyon sürecini biz başarılı bir şekilde geride bıraktık. Bazı eleştirilen noktalar vardır tabii ki Türk toplumuyla alakalı vesaire. Ancak bugün Belçika toplumuna baktığınız zaman Türk toplumunun entegre olduğunu söyleyebiliriz. Bu aslında altı çizilmesi gereken bir konu.
Evet.
Bunu nereden görüyoruz? Orada eğitim almış, orada doğmuş büyümüş ve devlet kademelerinde olsun, değişik önemli konumlarda olsun, serbest meslek olarak çalışan çok sayıda Türk kökenli Belçikalı var. Aslında bunlar Belçikalı, hı hı, ve Türk kökenli. Ve bulundukları bütün kurumlarda, iş arkadaşlarında, iş arkadaşları nezdinde, amirleri nezdinde, beraber yemeğe gittikleri insanlar nezdinde bunlar aslında birer STK temsilcisi mahiyetindeler. Evet. Şimdi eksik olduğumuz nokta şu, bu insanlarımızın kendi temalarında bir araya gelerek örgütlenmeleri ve belli bir teşkilatlanmayı başarmaları noktasında bazı eksikliklerimiz var.
Hmm. Sıkıntı
buradan kaynaklanıyor. Evet. Şimdi tabii STK dediğimizde aklımıza ilk gelen Avrupa'da özellikle cami derneklerimiz var. Bunlar Türklerin Avrupa'ya gidişinden itibaren çok ciddi bir sosyal görevi yerine getirmişler. Orada asimilasyona karşı işte kendini korumak isteyen Türk toplumu camiler etrafında hem inanç bağlamında hem de Türk kültürü bağlamında ve hatta bugün henüz hala yani o kurumlarda Türkçe derslerimiz camiler bünyesinde verilir.
Hmm,
evet. Yani aslında Türkiye'de cami bir ibadet yeridir ama Avrupa'ya çıktığınız zaman camiler aynı zamanda bir kültür merkezidir. Kadınlar için bir faaliyet alanıdır. Yani her yaptıkları faaliyet manevi bağlantılı olmak durumunda değil. Kadınlar kendi eğitimlerini orada yaparlar. Dolayısıyla burada Avrupa'daki Türk toplumunun hayatında, STK hayatında camilerin çok özel bir yeri var. Ve son dönemde eskiden birer evden işte dönüştürme camilerden daha geniş bir kampüs şeklinde, bir külliye şeklinde bir dönüşüm olduğunu görüyoruz camilerde. Çünkü camilerin insanları toplayan ve güven duyulan bir tarafı var. Öncelikle bu boyutun altını çizmek lazım. Hala camiler orada Türk toplumunu ciddi şekilde bir araya getiren bir rol üstleniyor.
Evet.
Bununla birlikte hemşeri derneklerimiz var. Özellikle cenaze durumlarında hemşeri derneklerinin çok etkin rolleri var. Çünkü en insanların sıkıntılı anlarında bu dernekler devreye girmek suretiyle o insanlara destek olmaktalar ve bu nedenle çok ciddi bir yeri var.
Çok var mı bu hemşeri?
Evet, hemşeri dernekleri çoktur. Hı hı. Zaten
çünkü Türkiye'nin kaç tane ili var?
Evet.
Bu kadar.
Şimdi Belçika özelinde düşünelim. Örneğin evet. Emirdağlılar Yardımlaşma Derneği, hı hı, en başta gelen yerlerden birisidir. Ya da işte Piribeyliler Derneği çok küçük bir köydür. Ama orada çok büyük bir nüfus vardır. Trabzonlular yine benzer şekilde. Hemşehriler yine bir şekilde birbirlerini bulup kendi öz kültürlerini yaşatabilecekleri yerler hala bulunduruyorlar. Şimdi bu aslında bu boyutlarda çok güzel bir sivil toplum geçmişimiz var. Fakat şu andan itibaren artık tematik derneklere geçmemiz lazım.
Var mı bununla ilgili çalışma?
Bununla ilgili bir çalışma şu anda devam ediyor. Biz de bunun içerisindeyiz. Buna aslında örnek olarak Euro Akademi'yi gösterebiliriz. Örneğin Euro Akademik, Avrupa Akademik Çalışmalar Merkezi Belçika STK'sıdır. Ancak Türkler tarafından kurulmuştur. Ve Avrupa Birliği konularında sadece Türklere de değil Belçikalılara, diğer toplumlara yönelik de bilgi üretmektedir.
Evet.
Biz de geçtiğimiz günlerde hekim arkadaşlarımızla sohbet ediyorduk. Ben onlara şu soruyu yönelttim. Dedim ki neden bir Belçika Türk Tabipler Birliği'niz yok? Ve söyledikleri şuydu, hakikaten neden biz böyle bir şey kurmadık? Çünkü yurt dışında örneğin şeker hastalığı anlamında en yüksek hasta oranı, hı hı, Türkler ve Faslılar'da. Yani bununla ilgili bir yapılacak, evet, STK çalışmasına her türlü destek almak mümkün.
Evet. Bunun var dışında, mı peki kurulması için çalışmalar?
Şimdi başladılar. Hekim arkadaşlarımız başladı. Bu çalışma zannediyorum belli bir süre sonra olgunlaşacak. Hı hı. Ancak bununla ilgili sadece bu konuda değil etki yapabileceğimiz alanlar. Eğitim örneğin. Bizim eğitim anlamında belli bir başarımız olduğunu söyleyebiliriz ama çok daha fazlasını başarabileceğimizi de görüyoruz. Bu anlamda çocuklarımızın okulda, okul öncesi eğitimlerde çok ciddi bir Türkçe eğitimi alması lazım. Çünkü bir çocuk...
Okullarda Türkçe eğitimi yok.
Okullarda resmi Türkçe eğitimi yok. Hı hı. Maalesef giderek de azalıyor. Bunlar Türk Devleti'nin gönderdiği Türkçe öğretmenleri vasıtasıyla cami derneklerinde, hı hı, yapılıyor şu anda. Ancak ileriye dönük olarak yapılacak bazı STK çalışmalarıyla, ki bununla ilgili Yurt Dışı Türkler Başkanlığımızın bazı projeleri ve programları olduğunu öğrendik.
Evet.
Bugün kendilerini de ziyaret ettik. Çok ilgi gösterdiler, sağ olsunlar. Örneğin ödev desteği konusunda ya da tarih dersleri, Türk dili dersleri, bu tür konularda yurt dışında okul açmak isteyen Türk kökenli STK'lara yurt dışı Türkler Başkanlığı'nın destekleri olduğunu öğrendik. Bu
çok
anlamda
sevindirici.
Çok sevindirici bir şey. Bu anlamda biz de tabii ki kendi çevremizde bilgilendirmeleri yapacağız. Örneğin ödev desteği okullarda çok önemli. Aile evde Türkçe konuşuyor. Hele hele o ülkenin dilini konuşan herhangi bir anne baba herhangi biri yoksa, ikisi de Türkçe konuşuyorsa, çocuğun okul sonrası desteğe çok ciddi ihtiyacı var. Bakınız, Türk çocukları gerçekten çok zeki çocuklar. Aslında bütün çocuklar zeki.
Evet.
Ancak bazı engelleri var, onların aşılması lazım. Örneğin göçmenlerde çok ciddi oranda arttığı görülen dikkat eksikliği hastalıkları var. Bunlar aslında bir hastalık değil.
Evet.
Yönetilebilir şeyler. Ama şu anda...
Peki sebebi nedir?
Bununla ilgili veriler var. Fizyolojik olarak örneğin Anadolu coğrafyasına uygun bünyeler... Batı Avrupa coğrafyasında önce güneş yok mesela. Bundan çok olumsuz etkileniyorlar.
Evet.
Işık eksikliğinden, güneş ışını eksikliğinden. Ve çocuklar bundan dolayı içe kapanık oluyor, biliyor musunuz?
Evet.
Çok basit bir şey aslında bu. Onlara yönelik yapılacak bir takım vakıf çalışmalarıyla. Aslında biz bunlara yabancı değiliz. Bizim geçmiş kültürlerimizde, Osmanlı'da, Selçuklu'da vakıf kültürümüz çok yaygın. Avrupa'da da buna çok ciddi destekler var. Bu anlamda vakıfların ortaya çıkmasını ümit ediyoruz. Diğer taraftan ailelerde psikolojik danışmanlık konusunda STK'lara ihtiyacımız var Avrupa'da. Boşanma oranları ile ilgili, çocuğa karşı davranışlarla ilgili. Örneğin bizim kültürümüzde bir çocuğu biraz böyle hırpalayarak seviyorsunuz vesaire, ama Avrupalı bunu gördüğü zaman şikayet ediyor ve çocuğu aileden alıyor.
Hı hı.
Avrupa ülkesi. Yani bu en azından,
evet,
bu kültür farkını
farkı
anlatacak bir şey. Fakat tabii maalesef şiddet olayları da var. Bunları engelleyici bir takım çalışmalar da lazım. Fakat burada şöyle bir şey çıkıyor. Dernek temsilcileriyle konuşunca, bunları anlatınca bize diyorlar ki, Mustafa Bey çok güzel anlatıyorsunuz ama imkanlar yok. Yani biz nasıl olacak da bunları yapacağız? Bir sekreteryamız yok, bir dil bilmiyoruz vesaire. Aslında bu biraz eksik bir ifade. Neden? Çünkü... Biz bununla ilgili bir analiz yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde de inşallah paylaşacağız Belçika'da. Ziyadesiyle fonlar var. Yani çok ciddi imkanlar sağlanmış. Örneğin her derneğin, bu Belçika olabilir, Hollanda, Almanya, Fransa, bulunduğu belediyede o belediyeden fon talep etme hakkı var, bakın. Küçük çaplı faaliyet başına. Örneğin siz çocuklara yönelik, Avrupa'da bugün en büyük problemlerden bir tanesi gençlerde radikalleşme. Bununla ilgili, bununla mücadele edeceğim dediğiniz zaman size hem belediye boyutunda, hem eyalet boyutunda, hem de federal boyutta destekler var. Ayrıca Avrupa Birliği ülkelerinde olduğumuz için Avrupa Birliği'nin de fonları var. Bu anlamda eğer Euro Akademik'le bizlerle bağlantı kurarlarsa, kendilerine hem Türkiye'den de muadil kuruluşlarla eşleştirmek suretiyle AB projelerinde yardımcı oluyoruz zaten.
Aa, ne güzel.
Bu anlamda da bunu da duyurmuş olalım.
Evet, duyurmuş olalım.
Dolayısıyla böyle bir çalışma gerçekleştirilirse, bu anlamda güçlü STK'lara ulaşırsak, bizim hep bahsettiğimiz, bizim Avrupa'da lobimiz yok diyoruz. Aslında bizim Avrupa'da çok güçlü bir lobimiz var. Sadece organizasyon eksiğimiz var. Bu organizasyonu çözersek, organizasyon sorunumuzu, Avrupa'da çok daha güçlü bir lobimiz olacaktır.
Olacaktır diyorsunuz ve Türkiye'ye her gelişinizde de bununla ilgili çalışmalarınız da artarak devam ediyor.
Evet, aynen.
Giderken de güzel haberlerle gidiyorsunuz.
Kesinlikle.
Yine aynen. Oradan da bize güzel haberler geçmeniz dileğiyle, bugün için buraya geldiğiniz, bizi de bu konuda bilgilendirdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz sevgili Mustafa Ulusoy.
Ben çok teşekkür ediyorum.
Dönüş ne zaman?
Çarşamba günü dönüyoruz.
Çarşamba günü. Ocak. Güle güle gidin. İyi yolculuklar diliyoruz.
Çok sağ
diliyoruz.
Olun. Çok teşekkür ederim.
Mutlu yıllar diliyoruz. 2018 yılında da Hayatın Sesleri'nde yine birlikte olmak dileğiyle. Sağ olun, var olun.
Ben teşekkür ederim.
Sevgili dinleyenlerimiz, Euro Akademik Başkanı, gazeteci, konuğumuz Belçika'dan, Brüksel'dendi. Sevgili Mustafa Ulusoy stüdyomuzdaydı. Kendisine teşekkür ediyoruz yeniden.
ikrar ettik fakat olmuyor. Bu didişmeler, sevişmeler sonu gelmiyor. Bir tesadüf ki adı aşk denen bu müzikali. Hem sen oynadın hem ben oynadım ama alkış almıyor. Denedik bak yine tekrar ettik fakat olmuyor. Bu didişmeler, sevişmeler sonu gelmiyor. Ne tesadüf ki adı aşk denen bu müzikali. Hem sen oynadın hem ben oynadım ama alkış almıyor. Sana gerekir bir yere kadar, bana göre bir ömür o ölene kadar. Kimine göre belki adı değişir. Ne olursa olsun aşk senin yaptığın seçim. Dünyada aşamayacağın hiçbir yol olamaz. Bunu da unutma, bir kenara yaz. O ne dedi, bu ne dedi diyene kadar kaderini yaşa ya da yenisini yaz. Aşamayacağın hiçbir yol olamaz. Bunu da unutma, bir kenara yaz. O ne dedi, bu ne dedi diyene kadar kaderini yaşa ya da yenisini yaz. Tekrar ettik fakat olmuyor. Bu didişmeler, sevişmeler sonu gelmiyor. Ne tesadüf ki adı aşk denen bu müzikali. Hem sen oynadın hem ben oynadım ama alkış almıyor. Sana göre kim bir yere kadar, bana göre bir ömür o ölene kadar. Ne olursa olsun aşk senin yaptığın seçim. Dünyada aşamayacağın hiçbir yol olamaz. Bunu da unutma, bir kenara yaz. O ne dedi, bu ne dedi diyene kadar kaderini yaşa ya da yenisini yaz. Aşamayacağın hiçbir yol olamaz. Bunu da unutma, bir kenara yaz. O ne dedi, bu ne dedi diyene kadar kaderini yaşa ya da yenisini yaz. Kenara yaz. O ne dedi, bu ne dedi diyene kadar kaderini yaşa ya da yenisini yaz. Aşamayacağın hiçbir yol olamaz. Bunu da unutma, bir kenara yaz. O ne dedi, bu ne dedi diyene kadar kaderini yaşa ya da yenisini yaz.
Sözcükler.
Köşemiz başladı. Dil ve iletişim uzmanı sevgili Elif Berna Kutlatay ile birlikteyiz. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, teşekkür ederim.
Evet, 2017 yılının sonuna geldik. Önümüzdeki hafta 2018 yılında yine birlikte olacağız. Hayatın İnşallah. Seslerinde olmaya devam edeceğiz. Tabii şimdi 2017 yılının sonuna gelince 2017 yılı itibariyle basılan kitaplardan birazcık söz edelim istedik. Neler var, nelerle buluştuk 2017'de?
Aslında çok şeyle buluştuk ama... Ama ben birazcık daha ağır, edebiyatın ağır alanından ve romanlardan bahsetmeyi evet. tercih edeceğim. Çünkü belki uzun vadeli, uzun nefesli metinler olarak romanların ayrı bir değeri oluyor. Keşke daha çok şiirlerden de bahsedebilseydik. 2017'ye tıpkı 2016'da olduğu gibi çok fazla şiir kitabıyla gidemiyoruz. ama çok değerli romanlarımız var. Bu 2017'nin eserlerini değerlendirmeye çalışırken tabii ki editörlerin yaptığı derlemeler var, yıl sonu derlemeleri. Onlardan yararlandım ve çok da sevindim. Çünkü Türkiye'de en çok satan romanların arasında 2017'de basımı yapıp çok okunanların arasında Türk yazarların olması çok değerli bizim için.
Evet.
Çünkü ülkemiz aslında özellikle son birkaç yıldır çeviri kitaplara daha çok yer veriyor. Biz kendi yazarlarımızda daha araştırma ya da güncel konuları okumayı tercih ediyoruz ama roman gibi, öykü gibi başlıkların altında daha çok çeviri kitaplara yer veriyoruz. Oysa 2017'ye baktığımız zaman çok güzel örnekleri var. Dinleyicilerimiz açısından da değerli bulduğum için paylaşmak isterim. Hakan Bıçakçı'dan bahsetmek gerek. Ben kendisinin hayranıyım, o ayrı. Hı hı. Bütün kitaplarını tavsiye edebilirim ama özellikle 2017 kitapları arasında ilk ona giren Uyku Sersemi adlı romanı çok değerli. Türkiye'de biz son birkaç yıldır aslında bir kentsel dönüşüm yaşıyoruz. Ve bu kentsel dönüşümün bizim üzerimizdeki izlerini belki yazarların yaptığı en değerli şeylerden biri bizim üzerimizdeki bu dönüşümün izlerini damıtıp bize ayna tutabilecek eserlere çeviriyorlar. Uyku Sersemi de böyle bir kitap. Biz sıklıkla bunu yaşıyoruz aslında. Dinleyicilerimiz açısından ne kadar anlamlı olacak bilmiyorum ama bizim yaşadığımız şeylerden biri şu: doğduğumuz, büyüdüğümüz şehirde sokakları tanıyamamak.
Evet.
Çok eski, ömrümüzü ikiye katlayabilecek mekanların bir bakıyoruz ertesi gün olmaması. Çok tanıdık şehir fotoğraflarını birkaç ay gibi bir süre içerisinde değişmiş buluyoruz zihnimizde. Ve bundan dolayı yaşadığımız bir ruh hali var.
Hakan, çok kötü bir ruh hali ama.
Evet evet.
Yani gerçekten
sersemletiyor.
İnsan günlerce kendine gelemiyor.
İşte o yüzden de uyku sersemi.
Evet.
Bunun çok güzel bir örneği. Kitap da çok güzel bir kitap. Özellikle yazmaya, çizmeye meraklı olan dinleyicilerimiz için tavsiye ederim. Yani kitap yazmak, hı-hı, editörlük, yayın evleri nasıldır? Çünkü kitabın ana kahramanı bir yazar. Ve değişen şehirle ilgili olarak bir kitap yazması öneriliyor kahramanımıza ve o da bu kitabı yazma macerası içerisinde yaşadıklarıyla romanı oluşturuyor. Hem yazmak bir yaşayışı, bir içinde yaşadığınız şehrin görüntüsünü metne dönüştürmek nedir? Metin nasıl oluşur? Hem de biz aslında son birkaç yıldır nasıl bir şey yaşıyoruz? Hı hı. Onu çok güzel damıtmış Hakan Bıçakçı. Her kitabı ayrıdır ama 2017'ye değerli, 2017'den geleceğe kalacak kitapları arasında Uyku Sersemi güzel bir yer alıyor. Uyku Sersemi kitabını benim şahsi tavsiyemdir, meraklısı varsa. Alain de Botton'un Mutluluğun Mimarisi adlı bir kitabı var. Her ikisini beraber, hani şu paralel okumak deniyor ya,
evet,
edebiyatta. Her ikisini yan yana okumanın da ayrıca ufuk açıcı olacağını düşünüyorum. Çünkü Fransız bir yazarın aslında mimari ne işe yarar ve nasıl iz bırakır bizim üzerimizde? Ve biz mimari konularda uyanık olmadığımızda nasıl bir tesirle karşı karşıya kalırız? Bunu anlattığı kitabıyla, mimariyi görme eğitimi de verdiği kitabıyla, hı hı, Uyku Sersemi çok örtüşmüş. Bilmiyorum Hakan Bıçakçı böyle bir örtüştürmeyi uygun bulur muydu ama ben okuyucusu olarak uygun buldum.
Evet,
dinleyicilerimize tavsiye edebilirim.
Evet. Dolayısıyla 2018 yılı için hani yeni yıl, yeni bir umut demek. O umutla ufak ufak armağanlar da alınır,
evet,
ya.
Evet, evet.
Bu tür kitapları tercih edebilirler dinleyicilerimiz armağan olarak da.
Ben tabii bu arada sayfalarımı çeviriyorum. Dinleyicilerimizden de özür diliyorum. Güzel bir öneri gerçekten. Bir diğer güzel öneri, yine hayranı olduğum yazarlardan biridir Murat Gülsoy'un Öyle Güzel Bir Yer Ki adlı romanı. Bu romanın da şöyle bir özelliği var. Mekan ve zaman aslında Hakan Bıçakçı'nın işlediği ana temaya yakın bir tema diyebiliriz belki ama biraz daha zaman açısından bakmış Murat Gülsoy. diyor ki bıktım artık yüreğimin düzelteyim bıktım artık yüreğim ağzında yaşamaktan. Bir yer olsa çekip gitsem ama yer yok. Dünya üzerinde duracak hiçbir yer kalmadı sanki diyenler için yazdığı bir kitap olduğunu hı-hı. söylüyor. Biz içinde yaşadığımız doğa ve dünya ile ilişkimizi çok iyi değerlendiremeyebiliyoruz. Hayatın nasıl söyleyeyim koşturmacası bazen buna müsaade etmiyor. Evet. Sanat bunun için var. Yazarlar bu işi çok ustalıkla yapıyorlar. 60'larda sürekli bir özgürleşme eğilimi vardı. Fakat biz bugün yazarın ifadesi öyle güzel bir yer ki de anlattığı temel tema için ifadesi bu yazarın. Diyor ki biz bugün bir sıkışmışlığı yaşıyoruz. 60'lar özgürleşmeyi yaşamıştı. Fakat biz 2000'lerin başından itibaren doğada, şehirde, zamanda bir sıkışmışlığı yaşıyoruz. Nasıl 60'lara bugünden geçmişe baktığımız zaman bir özgürlük hareketi görüyorsak, hı hı. özgürleşme üzerine düşünce ve emek sarf edildiyse bugünlerde de bu sıkışmışlığı yaşayan insanların bundan kurtulma çabaları iz bırakacak. 2017'den belki de 2000'lerin başından diye insan evet. hayatı için 10 yıl 20 yıl uzun ama hı hı. Bu açıdan baktığımızda çok da uzun bir süre değildir 10-20 yıl. Belki bu yıllardan içinde bulunduğumuz yıllardan geleceği bu kalacak. Yetmeyen zaman, yetmeyen doğa, yetmeyen şehir, yetmeyen mekanlardan bahsediyoruz. Tam da Murat Gülsoy'un yüreğim ağzımda yaşamaktan sıkıldım, bıktım artık, kaçacak bir yer arıyorum dediği hali yaşıyoruz. Ve bu yaşayışımızı romanlaştırmış. Öyle güzel bir yer ki. Mutlaka Türk edebiyatı nedir, çağdaş Türk edebiyatında nerelere bakmalıyım diyen kişilerin başvurması gereken yazarlardan biri Murat Gülsoy. O yüzden de tavsiye edilebilir. 2017'de de değerli eserleri var. Yine Murat Gülsoy'un bahsetmem gereken 2016 baskısı bir kitabı var. Yalnızlar için çok özel bir hizmet evet. kitabın adıdır. Mutlaka bakılması gereken kitaplardandır.
Şimdi öyle kitaplardan söz ettiniz ki hepsi günümüz için yazılmış. Yazılmış kitaplar hem geçmişte kendimizi evet. bulabileceğimiz hem de günümüzü anlatan günümüzden bir şeyler bulabileceğimiz kitaplar.
Özellikle de
hepimizin
şuna
bir şeyler bulabileceği.
Özen göstermek istedim. Aslında bizim son bir yıl içerisinde düzeltiyorum hiçbir kitap basıldığı yılda yazılmaz.
Evet.
Son birkaç yıl içerisinde yaşadığımız halin toplumsal bir yansıması bu kitaplar ve çok okunanlar içindeler.
Evet.
Hem Hakan Bıçakçı hem Murat Gülsoy Türkiye'de çok okunan yazarlardan. Bir üçüncüsünden bahsetmeliyim. Hı-hı. Yine ilk 10 arasında yer alıyor. Kerem Eksen'in Uyku Krallığı kitabı ki o da benzer bir şeyden bahsetmiş. Tarihi yani kendi kişisel tarihimizi algılama şeklimizden geçmişin gelip bizi yakalaması geçmişte yaşadığımız bir olayı şu anda hatırladığımızda aslında geçmişi de yeniden yapılandırıyoruz.
Hı hı.
Ve bu bizim geleceğimizi de şekillendiriyor. Bir tarihçinin bir sağlık sorunu dolayısıyla yatakta geçirdiği bir zaman boyunca hem geçmişi düşünmesi hem geleceği tasarlaması üzerine bir kitap. Tarih, tarihçilik, tarih yazımı üzerine meraklılar için tavsiye edilen bir kitap. Çünkü ana kahramanımız, esas kahramanımız bir tarihçi romanda. Fakat kendi tarihi üzerine düşünmeye başladığında sorun çıkıyor. Kendi tarihimizi de öyle hatırlarız zaten. Bugün yaşadığımız her şey geçmişi hatırlama şeklimizi değiştirir. Ve geçmişi hatırlama şeklimiz geleceği hayal etme şeklimizi, onu tasarlama şeklimizi değiştirir. O yüzden de kitap temel olarak Uyku Krallığı. Temelde acaba biz bir şeyleri hatırlıyor muyuz yoksa zannediyor muyuz üzerine bir yazı. Samimi bir metin. Kerem Eksen'in çevirmen olmasından kaynaklanan güçlü bir metin.
Hı hı.
Çok zorlu yazarları çevirebilen biri. Ve kendisinin de aslında bizim kendimize, içinde yaşadığımız topluma bakış açımızı tazelediği bir kitap. Usta okuyucular için tavsiye edilir bir kitap. Yani hani okuyuculuğumuzu zaman zaman bazı yazarlarla deneyebiliyoruz. Kerem Eksen öyle bir yazar. Evet. Henüz ikinci romanı fakat mutlaka bakılabilir bir yazar. Yani ben ne kadar Türkçe'ye hakimim bir okuyucu olarak, ne kadar iyi okuyorum diye zaman zaman bazı yazarlarda insan kendini deneyebilir.
Evet.
Öyle yazarlardan biri olarak görüyorum kendisini. Dinleyicilerimiz için bu üç romanı seçtim ama her üçü de birbirinden yoğun ve emek isteyen kitaplar. Ama yeni bir yıla başlarken tazelenmeye de ihtiyaç duyarız. Her ne kadar 2017 baskısı olmasa da bir kitaptan da dinleyicilerimize bahsetmek isterim. Hayal Ağacım kitabın adı. Bige Güven Kızılay'ın bir kitabı. Bige Güven Kızılay'ın birkaç kitabı var. Nasıl söyleyeyim size? Kendisinin ifadesiyle söylemem gerekirse Hayal Ağacım kitabını şunun için yazdım diyor. Bu kitap bunalan ruhumuza merhem olsun diye yazıldı. Hı hı. Avcunu top besleyene dokundurup sonra da onu koklar gibi okuyunuz. Yani hani böyle bir yakın bir dost, soğuk bir havada üstünüze aldığınız bir anne örgüsü hırka tadında bir kitaptır diyebiliriz Hayal Ağacım için. Çok değerli çünkü yazarının dediği gibi ayakta durmaktan dizinde derman kalmamışken evdeki en rahat koltuğa kavuşup ayaklarınızı uzatmanıza benzer bir kitap olsun istedim ve bu yüzden yazdım. Her biri birkaç sayfalık bir tema üzerine yazarın gözlemlerini paylaştığı bir kitap, roman değil.
Öyle güzel anlattınız ki eve gidip kitap okuyasım geldi.
Bige Güven Kızılay'ın kitabı böyle kitaplardan. Hani bazı zamanlarda böyle bir hava bizi evde olmaya, okumaya, evet, azıcık çayımızı demleyip hayattan elimizi eteğimizi çekmeye yönlendirir. Hayal Ağacım böyle kitaplardan. İçinden bir şeyden bahsetmek isterim dinleyicilerimiz için. Biz içinde yaşarken Anadolu kültürünün bizi nasıl kuşattığını ve bu kültürün aslında dünyanın kalanından nasıl da farklı tazelikler içerdiğini çok gözlemleyemeyebiliyoruz. Hı hı. Çok yakından bakınca olmuyor. Kitabın içinde bir bölümünde yazar şundan bahsetmiş. Kardeş bir bakar mısın? Soğuk bir günde bir şeyler içmek için bir pastaneye oturduklarında arkada masada oturan aileden birinin kardeş bakar mısın diye garsona seslendiğini duymuş ve bundan çok etkilenmiş. Diyor ki bizim bu kardeşlik halimizi, ki birkaç dil bilen, yurt dışında da yaşama tecrübesi olan bir yazar, bu halimizi nasıl da sıcak sıcak yaşıyoruz ve bizim bu kardeş bakar mısın halini geleceğe taşımamız gerekir. Anadolu olarak bu bizim borcumuzdur. Ben de kendi adıma Bige Güven Kızılay'ın bu dileğine 2018 için katıldım. Dilerim kardeş bakar mısını daha çok duyabileceğimiz, kardeş sözünü daha çok duyabileceğimiz zamanlar yaşarız 2018'de.
Umarız öyle olsun. Çok güzeldi, yine çok keyifliydi. Anlattıklarınızdan çok bilgilendik. Dediğim gibi hemen gidip kitap okuma ihtiyacı doğdu. Umarım dinleyicilerimiz de öyle olmuşlardır. Aynı zamanda bir tavsiye oldu bu kitaplarda 2018 yılı için dinleyicilerimize. Çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim.
Berna Kutlu Ata. Haftaya yine birlikte olacağız 2018 yılında. Bu arada mutlu yıllar diliyoruz size de.
Teşekkürler.
Sevgili dinleyenlerimiz, bugün de sonuna geldik. Hayatın Seslerinin Feray Uzgül, Şenay Vaz, Meltem Afşar hazırladılar birlikteliğimizi. Yayınımızı sizlere sevgili Cihan Aydoğan ulaştırdı ve ben Nilgün Doruk sundum. Bugünlük bu kadar diyoruz ve bir müzikle veda etmek istiyoruz siz sevgili dinleyenlerimize. Yarın 15 haberleri sonrasında kimseye randevu vermeyin. Bizler sizleri başkentte bekliyor olacağız. Hoşçakalın.
Parçalandım ve her bir parçamı ayrı yere bıraktım. Birini açık denizlerin en derin yerine attım. Kürek çektim, uzaklaştım, dönüp arkama bakmadım bile. Birini yüksek dağların zirvesine çıkardım. Hiç kimse kurtarmasın, kurda kuşa yem olsun diye. Birini hiç unutmadım, o küçük şehirde bıraktım. Dönemedim, kim bilir, belki dönsem de bulamazdım. Önce savruldum yol.
Aşk uğruna ateşlere attım, bilerek, isteyerek ama asla pişman olmadım. Önce savruldum, yok oldum, sonra dinlendim, duruldum ve her giden parçam yerine yenisini doğru.
Sesleri.
Bilecik 25 yıl.